Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Temmuz 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak derginin gençlerle soru cevap bölümünde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin imzasını taşıyan Dostluğun Şartı Fedakarlık başlıklı yazıyı sunacağız. Muhterem efendim, Kurban Bayramı'na yaklaşıyoruz. Kurban deyince aklımıza İbrahim Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hak'ta dostluğu geliyor. Acaba bu dostluktan hisse alabilmemiz için bizlere neler tavsiye edersiniz? Rabbimiz her sene müminlere iki bayram lütfediyor. Ramazan bayramı, ibadet ve takvaya teksif olunan bir ayın neticesinde geliyor. Kurban bayramı ise fedakarlıklar neticesinde Cenab-ı Hak'la dost olabilme bayramı. Kurbiyet yani yakınlık manasına gelen kurban, Allah'a yaklaşmanın mühim bir vesilesi. Cenab-ı Hak kendisiyle dostluk iklimine kabul edilmemiz için biz kullarından adeta kurbanlar istiyor. Yani malımızla, canımızla, bütün imkanlarımızla fedakarlıkta bulunarak bu imkanları yüce dostluğuna vesile kılmamızı arzu ediyor. Nitekim ayette şöyle buyuruluyor: Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Tevbe 111. İbrahim Aleyhisselam da canıyla, malıyla ve evladıyla fedakarlıkta bulundu. Hakkın halili yani dostu oldu. Kur'an-ı Kerim'de onu metheden muhtelif isim ve sıfatlar yer alıyor. Yazımız ölçüsünde bizler de bu sıfatlardan bazılarını zikretmek suretiyle Cenab-ı Hak'la dostluk iklimine girebilmek için bir müminin taşıması gereken vasıflardan birkaçını hülasa olarak zikretmiş olalım. Mesela Rabbimiz Hud suresinin 75. ayetinde İbrahim Aleyhisselam'ı bizlere şu vasıflarla tanıtıyor: İbrahim cidden yumuşak huylu, yüreği yanık, kendisini tamamen Allah'a adamış biriydi. Bu sıfatlardan ilki halim, yani yumuşak huylu, hilim sahibi. Hilim, kendi şahsına karşı hata işleyen kimseler için bile kalbinde bir soğukluk beslememek, sabır ve tahammül sahibi olmaktır. Nitekim Rabbimiz Peygamber Efendimiz'i hilim vasfı dolayısıyla şöyle takdir ediyor: Resulüm, o vakit Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba ve katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir sahabisini, sende Allah'ın sevdiği iki güzel haslet var: hilm yani yumuşak huyluluk ve teenni yani ihtiyatkarlık sözleriyle methetmişlerdir. Dolayısıyla bir mümin de Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine nail olabilmek için hilm sahibi olmalı, sert ve haşim tabiatlı olmamalı. Lokman Hakim şöyle der: Evladım, üç şeyle bilinir. Hilm, gazap anında. Şecaat, harp meydanında. Kardeşlikse, ihtiyaç anında. İbrahim Aleyhisselam için kullanılan bir diğer sıfat, evvah yani yüreği yanık, iman nuruyla dertli, engin merhamet sahibi. Civarındaki insanların kötü hallerine ve hazin akıbetlerine son derece üzülüp müteessir olan. Kur'an-ı Kerim'de dua ve niyazları en çok zikredilen peygamber İbrahim Aleyhisselam'dır. Onun bilhassa şu ilticası bir müminin gönlünde nasıl bir iman derdi taşıması gerektiğinin güzel bir misalidir. Ya Rabbi, beni huşuyla namaz kılanlardan eyle. Zürriyetimi de namaz kılanlardan eyle. Ya Rabbi, hesabın görüleceği gün beni, anne babamı ve bütün müminleri bağışla. Demek ki bir müminin dört derdi olmalı. Evvela en büyük endişesi namazlarını kalp ve beden ahengi içinde fahşa ve münkerden alıkoyacak bir seviyede ifa etmek olmalı. Zira insan kendini manen inşa etmedikçe başkalarının ebedi kurtuluşuna yardımcı olamaz. Sonra mümin evladını da din ve iman yolunda seferber etmeli. Evladına onu ehli salate eleyecek, yani namazlarını düzenli olarak kılacak seviyede bir manevi terbiye vermeli. Ona İslam şahsiyet ve karakterini miras bırakmalı. Yine bir mümin anne babasının hayrı ve saadeti için gayret etmeli. Onlar için bir sadakayı cariye olmayı gaye edinmeli. Son olarak da bütün müminlerin derdiyle dertlenmeli. Bütün insanlığı kendine zimmetli olarak addetmeli. Gönlü herkesi kucaklayan bir rahmet dergahı haline gelmeli. Devrin akışından kendisini mesul görmeli. İbrahim aleyhisselamın ulul azm, yani en yüksek derecedeki peygamberlerden biri olmasına, canını, malını ve evladını hak yolunda feda etmesine rağmen kulluğunu eksik görüp bir ömür "kulların diriltilecekleri gün beni mahcup etme" diyerek Cenab-ı Hakk'a iltica etmesi de bizler için çok büyük bir ibret vesilesidir. Dolayısıyla bizler de iman ve İslam'ın intişarı için ne kadar dertli olduğumuzu muhasebe edelim. Gönlümüz nerelere kadar ulaşabiliyor? Bir diğer sıfat münib, kulu Rabbinden uzaklaştıran her şeyden yüz çevirip daima Hakk'a yönelen, her halükarda hakkı ve hayrı bulan bir kalp. Hayırla şerri net olarak ayırt eden, bir pusula gibi daima Hakk'ın razı olduğu istikameti gösteren, her fırsatta Allah rızasını arayan, masivadan uzak bir kalp. Ayet-i kerimelerde şöyle buyuruluyor: "Cennet de takva sahiplerine yaklaştırılır. Onlardan uzakta değildir. Onlara şöyle denir: İşte size vaat edilen cennet. O Allah'a yönelen, emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman'dan korkan ve kalbi münib, Allah'a yönelmiş bir kalple gelen kimselere mahsustur." Peki bizler, kalbimizin kim veya kimlere meylettiği, en çok kimi yad ettiği ve kimin sevgisiyle meşgul olduğu hususunu ne kadar tefekkür ediyoruz? İbrahim aleyhisselam için kullanılan bir diğer sıfat hanif, Allah'ın birliğine inanan, İslam'a tabi olarak şirk ve dalaletten kurtulan kimse. İslam hayatın her alanını tanzim eder. Bir tarafını imar ederken diğer bir tarafını boş bırakmaz. Mesela aileyi ihya ederken ticaret hayatını ihmal etmez. Oraya dair de mutlaka bir sözü, ölçüsü, nizamı vardır. Dolayısıyla bir mümin hayatının her alanını İslam'a göre tanzim etmek durumundadır ki Cenab-ı Hakk'ın dostluğuna mazhar olabilsin. Bir diğer sıfat kanit, Allah'a kulluk eden, onun emirlerine tam olarak ittiba eden kimse, muttaki. Ayet-i kerimelerde şöyle buyruluyor: "Allah muttakilerin dostudur. Her kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse şüphesiz bu kalplerin takvasındandır." İslam alimleri takvayı 3 basamaklı olarak düşünmüşlerdir. Birinci derecesi şirkten, yani Allah Teala'ya ortak koşmaktan ve benzeri hareketlerden uzak durmaktır. Müslüman olan herkes bu birinci basamağa çıkar. İkinci derecesi günah olan her şeyden sakınmaktır. Küçük ve basit görülen her günah buna dahildir. Üçüncü derecesi Allah'ı düşünmekten gönlü alıkoyan her şeyi bir yana atmaktır. Ey iman edenler! Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ayeti takvanın bu derecesine işaret etmektedir. Peki bizler hangi basamaktayız? İbrahim aleyhisselam için kullanılan bir diğer sıfatsa şakir, yani çok şükreden. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gece ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Ayşe validemiz diyor ki: "Niçin kendini bu kadar yoruyorsun ey Allah'ın Resulü? Oysa Allah senin geçmiş ve gelecek bütün hatalarını bağışlamıştır" dedim. "Şükreden bir kul olmayayım mı?" buyurdu. Kulun Allah'a şükretmesi, Allah'ın nimet ve ihsanlarını itiraf etmek, ona övgüde bulunmak ve kulluğa devam etmekle olur. Her nimete şükür gerekir. O halde insan kulluğa devamla şükrünü ve Allah'a yakınlığını artırır. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Muaz radıyallahu anh'a şöyle buyurmuştu. Ey Muaz, Allah'a yemin ederim ki ben seni gerçekten seviyorum. Ey Muaz, sana her namazın sonunda Allah'ım seni anmak, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et duasını hiç bırakmamanı tavsiye ediyorum. Velhasıl mümin bu güzel vasıflarla teyin olmaya çalışacak ki Cenab-ı Hakk'ın dostluğuna layık hale gelebilsin. Hak dostlarına verilecek olan onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır müjdesine nail olabilsin. Rabbimiz ilahi emirleri muhtevasında istikamet üzere bir kulluk hayatı yaşayabilmeyi cümlemize lütfu keremiyle ihsan eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Genç Dergisi'nde yer alan Gençlerle Soru Cevap bölümündeki Dostluğun Şartı Fedakarlık başlıklı yazısını paylaştık ilk olarak programımızda. Ve şimdi de bir başka yazıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Adem Ergül'ün kaleme aldığı Özgürlük Diye Diye başlıklı yazıyı paylaşacağız. Özgürlük bir insan için paha biçilmez yüce bir nimettir. İslam'ın insana verdiği en büyük değerlerden biri onu Allah'tan başkasına kulluk etmekten alıkoymasıdır. İnsanları ne adına olursa olsun kayıtsız şartsız itaat ve teslimiyete zorlayanlar nefislerinin ilahlaşma temayülüne yenik düşmüş zalimlerdir. Bir insana yapılacak en büyük hayırlardan biri onu böylesi zulümlerden kurtarmaktır. İnsanın köleleşmesi her zaman dışarıda olan bir zalime boyun eğmekle olmaz. Kimi zaman kendi nefsani arzularına mağlup olmakla da gerçekleşir. Kelime-i tevhid olarak bildiğimiz La ilahe illallah, Allah'tan başka gerçek ilah yoktur cümlesi bir anlamda özgürlük ilanıdır. Hayatını böylesi bir tevhid terbiyesi içinde geçirmeye azmetmiş kimseler yalnız Hakk'ın kulu olur ve şu alemin de özgür sultanları olurlar. İtaat ve teslimiyetleri ya doğrudan Hakk'a yöneliktir ya da Hak için ve onun adınadır. Böylesine önemli olan hürriyet nimeti doğru anlaşılmadığı zaman tehlikeli sonuçlarda doğurabilmektedir. Hakların kazanılması, şahsiyetin korunup geliştirilmesi ve hakikatin en açık bir şekilde ifade edilebilmesi anlamında özgürlük her şeyden önce bir insan hakkıdır. Bu haklara mani olmak elbette büyük bir zulümdür. Ancak helal haram demeden ve sınır tanımadan her çeşit arzunun gerçekleşmesini özgürlük olarak anlamak da haddi aşmaktır. Özgürlük adı altında nefsani arzuların köleliği altına girmektir. Hatta kişinin yerine göre hem kendisine ve hem de başkalarına karşı zulme düşmesi demektir. Özellikle günümüz dünyasında her türlü değere ve otoriteye karşı başkaldırı özgürlük olarak sunulmaktadır. Bu anlayışın hakim olduğu kişi ve grupların sınırsız özgürlük adına nefislerindeki her çeşit süfli, aşağılık arzuyu dışa vurmaları neticesinde İffet, haya, edep ve saygı gibi daha nice ahlaki değerler anlamını yitirmekte ve insanlar adeta bir özgürlük sarhoşu haline gelmektedir. Bu sarhoşluk neticesinde anne babaya karşı asi olmak, büyüklere hürmetsizce davranmak, haklı gerekçeleri olmadan meşru devlet otoritesine karşı çıkmak, kendisine ilim, irfan ve beceri öğreten üstadlara ve uzmanlara karşı edepsizce bir duruş sergilemek, medeniyet değerlerini ve toplumun genel kabullerini küçümsemek gibi davranışlar kolayca ve cesurca sergilenebilmektedir. Böylesi bir özgürlük, ilahlaşmış nefislerin çarpışma alanı, nice zulümlerin arenası ve değerlerin buharlaştığı bir iklim oluşturacak ve orada insanın şerefini, ruhaniyetini ve faziletini korumak hayali olacaktır. İslam böylesi bir özgürlüğü değil, hakların tam olarak adilce dağıtıldığı, hazların belli ölçülerle sınırlandırıldığı, faziletlerin dal budak saldığı bir medeniyet kurmayı hedefler. Edep ve nezaket bu medeniyetin ziynetidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhtereme eşi ve müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Peygamber Efendimiz ashabıyla oturuyordu. Yanı başında Ebu Bekir'le Ömer radıyallahu anhuma vardı. O sırada Abbas radıyallahu anh çıka geldi. Ebu Bekir Abbas'a yer açtı. O da vardı. Ebu Bekir'le Allah Resulü'nün arasına oturdu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, fazilet ehlinin değerini ancak fazilet sahipleri bilir buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, amcasıyla konuşurken sesini o kadar kısmıştı ki, Ebu Bekir Ömer'e, Resulullah'a bir şey oldu diye endişe duyuyorum dedi. Abbas radıyallahu anh, işini bitirip döndükten sonra Hazreti Ebu Bekir, ''Ya Resulallah, biraz önce rahatsızlandınız mı?'' diye sordu. ''Hayır, sesinizi çok kıstığınızı gördüm de endişe ettim.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Cebrail sizlere benim huzurumda yavaş konuşmanızı emrettiği gibi, bana da amcamın yanında alçak sesle konuşmamı emretti.'' buyurdu. Büyüklere karşı saygısızlığın özgüven ve özgürlük diye adlandırıldığı günümüzde, büyüklere saygının faziletini ifade eden ne güzel bir sünnet. Üzülerek ifade edelim ki bugün anne babasının istek ve arzularını kendi lehine değil, özgürlüğüne müdahale olarak gören çok sayıda gencimize rastlamak mümkündür. Halbuki ömürlük tecrübelerin bereketinden istifade etmek yerine herhangi bir değerlendirme yapmadan reddedivermek ne büyük bir mahrumiyettir. Elbette onların her söylediği en iyi seçenek olmayabilecektir. Böyle de olsa hayır diyebilmenin de bir edebi ve üslubu elbette bulunabilecektir. Önemli olan saygıyı yitirmeden özgür kararlarımızı hayata geçirebilmektir. Okullarımızda öğretmen-öğrenci ilişkisi de çoğu zaman arzulanan saygı ve edep çerçevesinde gerçekleşmemektedir. Özgürlük ve özgünlüğüme dokundurtmam anlayışındaki aşırılıklar kimi zaman saygısızlığa götürmekte ve neticede bu ilim yuvalarında ülfet ve muhabbet hatları kurulamamaktadır. Bu itibarla gerek bilgi aktarımında ve özellikle de karakter ve şahsiyet terbiyesinde istenilen seviyede mesafe kat edilememektedir. Öğrenci merkezde eğitim, öğrenciyi merkeze almış ve kimi zaman şımartmış ve fakat öğretmeni saygı duyulan bir şahsiyet olmaktan çıkartmış denilebilir. Elbette her öğrenci ve öğretmen hakkında böyle bir genellemede bulunmak doğru değilse de, umumiyetle ortaya çıkan tablo budur. Yapılması gereken kişilerin insan olma yönüyle hak ettiği özgürlüğü budamadan, kabiliyetleri köreltmeden, teşebbüs ruhunu söndürmeden bir özgürlük ortamı sunmak ve fakat bunun da sınırsız olamayacağını, özellikle ilahi sınırların toplumun meşru değer ölçülerinin, edep ve ahlaki faziletlerin gözetilmesi gerektiği şuurunu oluşturabilmektir. Adem Ergül imzalı Özgürlük Diye Diye başlıklı yazıyı aktardık değerli dinleyenlerimiz ve son olarak Sesli Dergi programında bu akşam Profesör Doktor Ömer Çelik imzalı Müttakiler İnfak Ehlidirler başlıklı yazıyı paylaşacağız. O müttakiler kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Bakara 3. Müttakiler Allah'ın kendilerine verdiği her türlü rızıktan başkalarının faydasına harcamada bulunurlar. Rızık, bütün canlıların ihtiyaçlarını karşıladıkları nimetlerdir. Yiyecek, içecek, giyecek, mal ve benzeri her türlü maddi nimet ve imkanlar rızık olarak adlandırıldığı gibi İlim, iman ve ahlak gibi manevi ihsanlarda rızık kapsamında değerlendirilir. İnfak, kulun Allah'ın rızasına nail olma niyetiyle elindeki rızıklardan ailesine, akrabasına, diğer insanlara ve hatta tüm canlılara fayda sağlamak üzere harcamasıdır. Kur'an'da infak kavramının kullanıldığı yerlerden biri de fi sebilillah, yani Allah'ın dinini korumak, yaymak ve yüceltmek adına yapılan her türlü harcamalardır. Ayetteki infaktan hem farz hem de nafile harcamalar kastedilmiştir. Farz olanlar zekat ve ailesi için yaptığı zaruri masraflardır. Bunların haricinde hayır niyetiyle yapılan tüm harcamalarsa nafile kısmına girer. Manevi rızıklar açısından infak, kişinin sahip olduğu ilim, irfan ve güzel ahlak gibi ilahi ikramlardan başkalarını da istifade ettirmesidir. Peygamber Efendimiz, istifadeye sunulmayan ilim, Allah yolunda infak edilmeyen hazine gibidir buyurur. Görüldüğü üzere ayet-i kerimenin emir ve tavsiye buyurduğu infakın şumulu oldukça geniştir. Bu sebeple tasavvuf alimleri farklı mertebelerde bulunan insanların infakları hususunda bir kısım izahlar yapmışlardır. Zenginlerin infakı mallarından olup onu ihtiyaç sahiplerinden kıskanmazlar. Abidlerin infakı nefislerinden olup kendilerini hizmetten esirgemezler. Ariflerin infakı gönüllerinden olup hiçbir zaman kendilerine bahşedilen ilahi feyizlerden hak taliplerini mahrum bırakmazlar. İnfakın birinci mertebesi sehadır. Malın birazını verip geriye kalanı kendine ayırana sehabet sahibi denir. İkincisi cud seviyesidir. Malının çoğunu dağıtıp azını kendine ayıran kimseye cud ehli denir. İnfakta nihai mertebe ise İsardır. Zaruret miktarı malla hayatını idame ettirip, kendi ihtiyacı olan şeyi bile başkasına verebilme fedakarlığını gösteren kimse ise İsar sahibi olarak vasfedilir. Profesör Doktor Ömer Çelik'in kaleme aldığı Müttakiler İnfak Ehlidirler başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak değerli dinleyenlerimiz. Evet, Genç Dergisi'nin Temmuz 2022 sayısından paylaştık bu yazılarımızı. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek, yeni yazıları paylaşabilmek ümidiyle geçeniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.